10. ayrım. Astoria gayet uygundu. Ordu lojmanlarının çoğundan çok daha iyiydi. Çalışan duşlarla kişisel yatak odaları vardı. Sıkıcı ama işlevseldi. Eskiden lokanta olan yer artık daha çok bir kantine benziyordu ve askerler tarafından işletiliyordu. Yemekler basit ve besleyiciydi. Bekleyebileceğiniz gibi. Lermov'un durumunda harika bir Macar gulaşı ve bunu temizlemesi için bir bardak sert kırmızı şarap demekti bu. İkinci bardakta her şeyi düşünerek orada oturdu ve Ivanovçuk'a geldi. ''Yemek ister misin?'' diye sordu Lermov. ''İki sandviç kaptım ve genel merkeze gittim. Bize özel çalışabilmemiz için bir ofis ayırttım. Ana arşiv departmanı bir katedral boyutunda ve aynı şekilde herkese açık. Orada olan bütün dosyalar, sıra sıra bilgisayarlar, çömelmiş zavallı adamlar. Bir Stalin filmi gibi görünüyor.'' ''Tanrı bağışlasın'' dedi Lermov ve ayağa kalktı. ''Haydi gidelim ve neler yapabileceğimize bakalım.'' Ivanov, merkezi araştırma salonu konusunda haklıydı. Ama orası şaşkınlık verici derecede sessiz, gerçekten disiplinliydi. Arada bir, uzakta ses duyuluyordu. Makinalardan gelen aralıksız hafif bir uğultu. Ofis güzeldi. Her birinde bir bilgisayar bulunan iki masa vardı. ''Bugünlerde verilerin çoğu belli ki bilgisayarda'' dedi Ivanov. ''Eski şeyler bile transfer edildi ama istersek orijinal dokümanları araştırabiliriz. Onlar hala başka yerde saklanıyor. Şimdi nereden başlayalım?'' ''Olayların ilerleme hızı ilgimi çekiyor. Kurbuski Londra'ya geliyor. Hollanda Parkı'nda kabul ediliyor ve sonra sokağa çıkıyor, etrafta dolaşıyor ve Bunin'le konuşuyor. Bundan 24 saat sonra Mayfair'da ve aralarında belli ki bir mesele varmış. Basayev adında bir Çeçeni vuruyor. Sonra Bunin'i çağırıyor, ne yaptığını ona anlatıyor ve Hollanda Parkı'na döneceğini söylüyor. Bunin, Luskova ve o da Putin'i anlatıyor. Sonra Kurbuski ortadan kayboluyor ve iki gün sonra Luskov ve Bunin'de. Lermov dikkatini toplayarak ayağa kalktı. Kurbuski'nin kabul edildiği perşembeden başlayarak birkaç gün sonrasına kadar Londra konsolosluğunun bütün iletişim trafiğine göz atıyorsun. Her tür transkript. Eğer konuşma tuhaf veya ilgi çekici gelirse kayıtları dinle. Ya siz? Kurbuski hakkında daha fazla şey öğreneceğim. Bilgisayarını açtı ve çabucak Kurbuski'nin hayatını gözden geçirdi. Ocak 1989'da 19 yaşında olan Kurbuski, ünlü bir Rus oyuncu ve mülteci olan halası Svetlana ile Londra'da kalıyordu. Bu sırada Moskova'da öğrenci isyanları haberi gelmişti. Sokaklarda kan ve bir sürü ölü vardı. Onların arasında kız kardeşi Tanya Kurbuski de bulunuyordu. Bir KGB albayı olan babası, utancını örtmek için nüfuzunu kullanarak onu Minsky Park askeri mezarlığa gönderdi. Onun cenazesi için belli ki çok geç kalan Alexander Kurbuski'nin cevabı paraşütçü askerlere katılmak ve Afganistan'a, sonra Çeçenistan'a ve sonra Irak'a gitmekti. Bu alanda sivrildi. Sonra Boris Luskov onu İngiliz istihbaratına sızma görevi için işe aldı. Buna karşılık sunduğu yem, Tanya Kurbuski'nin aslında ölmediği ama Sibirya'da, Gorki istasyonunda, en kötü çalışma kampında ömür boyu hapis cezası aldığıydı. Eğer Kurbuski işbirliği yaparsa kız kardeşi özgür kalacaktı. Lermov oturup bunu düşündü ve sonra Guru operasyon şifrelerini kullanarak Gorki istasyonunun mahkumlar listesine ve dosyalara girdi. Bununla beraber Tanya Kurbuski ismini girdiğinde ekranda 9. kod yasağı yazdı. Bilgisayarında meşgul olan Ivanov'a dönerek sordu. 9. kod yasağı nedir? Ha, Tanya Kurbuski'ye gittiniz. Ben de aynı engele çarptım. En gizlinin de ötesinde demek. Şurada, sondaki ofiste, binbaşı Levin'e sordum. Buna ulaşamazsınız demekmiş. Kim olursanız olun ve ne olursa olsun. Bunu göreceğiz. Gidip bir konuşalım. Guru'nun ayağına kadar gelmiş koskoca albayıyla karşı karşıya kaldığında binbaşı Levin yeterince etkilenmişti. Herhangi bir yardımım dokunabilir mi albay? Lermov, zorunlu bir istihbarat konusuyla meşgulüm. ve araştırmam 9. kod yasağı sözleriyle engellendi. Korkarım, size yardım etmem imkansız albay. Lermov zarfı cebinden çıkardı. Putin'in mektubunu çıkardı ve uzattı. Levin gözleri adeta yuvalarından fırlayarak bunu okudu. Elbette buradan Kremlin'e, başbakanın ofisine telefon açabilirsiniz. Ya da sadece bilginin şifresini girebilirsiniz. Şimdi burada kendi ekranınızdan yapabilirsiniz. Elbette efendim, size bu iyilikte bulunmaktan büyük mutluluk duyarım. Bana neyi aradığınızı gösterme inceliğinde bulunursanız doğru şifreyi girebilirim. Harika. Lermov Ivanov'a döndü. Bana iyilik yapar mısın yüzbaşı? Yerinizde olsaydım bakmazdım binbaşı. Ivanov'un parmakları ustaca gezindi. Gorki istasyonundaki mahkumlar listesi göründü ve Tanya Kurbuski'nin ismi yeniden engelle karşılaştı. Binbaşı Levin bir şifre yazdı ve uzattı. Ivanov da bunu girdi. Ekran, yaklaşık 100 yaşında görünen, perişan haldeki bir kadının üzgün, hayalet gibi yüzüyle doldu. Tanya Kurbuski, 27 yaşında, 7 Mart 2000'de tifodan öldü. Levin, istediğinizi aldınız mı baylar diye sordu. Evet sanırım. Ayağa kalktı ve Levin, yapabileceğin başka bir şey var mı diye sordu. Evet, bunu kesinlikle unut. İlk başta yardımcı olmaya yanaşmadığını duyarsa, başbakan cidden sinirlenecek. Ofise döndüler ve Ivanov, bu yüzü hemen unutacağımı sanmıyorum. İçeri girdiğinde sadece 17 yaşındaydı. Bu da demektir ki bu yeri 11 yıl boyunca çekti dedi. Katılıyorum. O zaman Luskov, onun hala hayatta olduğunu söylediğinde yalan söylüyordu. Başbakan biliyor mudur sizce? Bilmediğini düşünmek isterim ama kim bilir. Asıl şunu sormalı. Eğer öğrenirse Alexander Kurbuski ne yapar? Babası olacak ihtiyar Hergele'nin başlarda kız kardeşinin öldüğünü söylediğinde yalan söylemiş olması kendisini derinden sarsacaktır şüphesiz. Ama kız kardeşi hakkında iğrenç gerçeği öğrenmek ve kendisinin ne kadar acımasızca aldatıldığının farkına varmak, başını salladı. Onun nasıl hissettiğini tarif etmek için öfkenin yeterince güçlü bir tabir olacağını sanmıyorum. Kaldı ki nasıl tepki göstereceğini kimse tahmin edemez. Ivanov, bir ihtimal öğrenmiş midir sizce diye sordu. Bizim de keşfetmemiz gereken bu. Başka bir şeye rastladın mı? Sadece bir tek şey. Geçen ayki dört büyükler toplantısını hatırlıyor musunuz? Elbette. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı beklenmedik bir şekilde Paris'ten uçağa binmişti. Başbakan, İsrail Başbakanı ve Filistin Cumhurbaşkanı ile Gazze üzerinde bir anlaşmaya aracılık etmek amacıyla çok gizli görüşmeler için. Times üzerinde büyük bir teknede buluştuklarını hatırlıyor musunuz? Bazı raporlara göre yoğun sisten dolayı orası biraz tehlikeli olmuş. Küçük bir nehir teknesi patlamış. Bir benzin tankı fazla mı ısınmış ne? Konu niye buraya geldi? Konsolosluktan herhangi birinin Luskov veya Bunin'i gördüğü son günmüş. İlginç dediler Mov. Bunun bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsun? Tuhaf şeyleri aramamı söylemiştiniz dedi Ivanov. İşte bir şey daha. Galiba Luskov, başbakan yardımcısının uçağa bindiğini biliyordu. Önceki gece, yaklaşık gece yarısında Paris konsolosluğundan bununla ilgili bir mesaj buldum. Mesajı Greta Bikov adında bir asteğmen almış ve Boris Luskov imzalamış. Yine de bu bize fazla bir şey anlatmıyor. Söyle bana, kaybolmalardan beri Londra'da Guru Kalesi'ni kim elinde tutuyor? Binbaşı Ivan Çelek. Onu Paris'ten gönderdiler. Kendisini tanıyorum. Birkaç yıl önce Irak'ta benim için çalıştı. Ağır ama güvenilirdir. Onunla konuş. Benim emrim altında hareket ettiğini söyle. Araştırmak için onun ne yaptığını öğren ve Greta Bikov hakkında sor. Ivanov, özel bir sebebi var mı diye sordu. Çünkü o oradaydı. Peter bu transkripti gece nöbetindeki subay olarak teslim almış ve Luskov'a iletmiş. Ya onun tepkisi neymiş, yanında biri var mıymış? Bildiğimiz kadarıyla belki Bunin de oradaydı. Bu konuyu benim dikkatime sunmakta haklıydın. Emredersiniz albay. Ivanov bir şifreli telefon çıkardı ve Lermov ayağa kalkıp dışarı dolaşmaya çıktı. Burada bir şeyler vardı, yüzeyin hemen altında. Bundan emindi ve bu his kendisini kışkırtıyordu. Parmaklığın üzerine eğilmiş bir Amerikan Marlboro içerken, başı eşarplı ve beyaz bir manto giyen yaşlı bir kadın, koridorda bir servis masası itiyordu. Servis masasının üzerinde kadın kadar eski görünen bir semaver, ayrıca sandviçler ve turtalar vardı. Kadın durdu ve ona baktı. Bir başka çağdan kalıntıydı. Burada sigara içmek yasak yoldaş. Sadece bana limonlu sıcak bir bardak çay ver babuşka ve kuş üzümü çöreği. Sonra bunları alabilirsin. Amerikan malı. Yani bunları zaten içmemem gerekiyordu. Kadın gülümsedi. Sen iyi bir adamsın, seni beğendim. Sigaraları cebine attı. Ona istediğini verdi ve servis masasını iterek uzaklaştı. Lermov çöreği yedi. Tadı harikaydı ve çayı içmeye başladı. Bu sırada Ivanov yanına geldi. Bana bir tane alabilirdiniz. Boş ver. Ne dedi o? Hiçbirinden iz yok. Hatta Londra'nın yeraltı dünyasında güvenebileceğimiz adamlarına morgları kontrol ettirmiş ama hiçbir sonuca varamamışlar. Şube başkanlığına yükseldiğiniz için sizi kutluyor ve kendisi Paris'i özlediği için lütfen çabuk gelin diyor. Ya Greta Bikov? Görünüşe göre bütün bu Luskov ve Bunin meselesinden dolayı çok üzgün. Bu üzerinde kötü bir etki yapmış. Çok ağlamış, stresli ve endişeli görünerek dolaşmış. Diğer çalışanlar onun Luskov'un bir favorisi olduğunu söylediler ve genel görüş onun Luskov'la kaçamak yaptığı yönünde. Ne kibarca söylemişler dediler Mov. Onunla konuştun mu? Konuşamadım. Orada değilmiş. Derin bunalıma girmiş, bu nedenle konsolosluk doktoru ona hastalık izni vermeye karar vermiş. Peki bu ne zaman olmuş? 4 gün önce. Kendisi burada, Moskova'da. Annesi dul. Nehre bakan bir apartmanda yaşıyor. Orada güzel eski evler var dediler Mov. Tamam, diyelim o iş arkadaşlarının düşündükleri gibi edepsiz bir kız ve Luskov'un dalgasıydı. Kumandan subayı ile ofisinin içinde ve dışında fazla samimi olmaya alışkındı. Yaşlı adamın kaçamak öpücüğüne hafif okşamasına katlanıyordu. Sanırım bununla nereye gittiğinizi görüyorum dedi Ivanov. Kötü şeyler oluyor. Patron ortadan kayboluyor, yoluna çıkan bir sürü baskı ve sorular. Bunlar korkunun neden olduğu önemli miktarda strese yol açıyor. Böylece bu suratı doktora gösteriyorsun, o da sana hastalık izni veriyor. Ve seni eve, annene, evin rahat ortamına gönderiyor diye sırıttı Ivanov. Peki o neden korkuyor? Luskov'la aşırı samimiyeti nedeniyle burnunu sokmaması gereken şeylere soktuğunu düşünüyorum. Onu parmağında oynatmanın, onu idare etmenin keyfini çıkarmış olabilir diye düşünebilirsin istersen. Pantolonunun fermuarını kapalı tutamayan yaşlıca bir deliden faydalanmak. Ve şimdi Luskov'un tuhaf bir şekilde ortadan kaybolma sorunu baş gösterince, yanlış davranışlarının artık her neyseler ortaya çıkmasından endişeleniyor. O halde bunların neler olduklarını bulma zamanı. Lermov, Putin'in mektubunu cebinden çıkardı ve ona verdi. İnip hücreler bölümüne git. Kumandan subaya emret. Sana 2 askeri inzibat çavuşu tahsis etsin. Kadın olsun ama hapishane subayı gibi görünen tipten. Teğmen Greta Bikov'un evine git. Ona kendisinin hala guruda bir subay olduğunu ve görevin çağırdığını hatırlat. Gerekirse üniformasını giyerken çavuşlar onun yanında bulunurlar. Ivanov'un yüzünde bir hayranlık ifadesi vardı. Elbette albay. Sana 1 saat veriyorum. Sonra ben kendim hücreler bölümüne gideceğim ve onu sorgulamaya başlayacağım. Şimdi işe koyul. Ivanov neredeyse koşarak uzaklaştı ve yaşlı çaycı kadın koridorda geri döndü. Durdu. Bir çay daha albay. Stresli görünüyorsun. Sorun ne? Lermov ona, rol yapmak babuşka, olmadığım birini oynamak benden daima bir şeyler götürüyor dedi. İhtiyacınız olan 1 bardak çay daha. Sanmıyorum, Lermov gülümsedi. Ama istersen bana şu sigaralardan 1 tane verebilirsin. Nehre bakan ev kesinlikle Çar dönemindendi. Tıpkı Ivanov'un beklediği gibi. Bikov'un dairesi üst kattaydı ve metal kafes kapılı eski bir asansörü vardı. Yukarı çıkmadan önce Ivanov, 2 haşin görünüşlü kadın inzibat çavuşuna talimatlar verdi. Bir daha bunun kadar önemli bir işte uğraşacağınızdan şüpheliyim. Putin'in mektubunu verdi, açtı ve önlerine tuttu. Burada başbakanımızın emrindeyiz. Guru'nun görevli bir subayını yakalamak için önemli iddiaları yanıtlaması gerekiyor. Adı Greta Bikov. Kadınların ikisi de hiçbir tepki göstermedi. Yüzlerinde bir titreme bile olmadı. Daha büyük olanı, bu işi nasıl halledeceğiz yüzbaşı diye sordu. Fiziki güç kullanmanıza pek gerek yok Çavuş Stransky. Sadece onun ödünü patlatın. Sorgulanması için onu doğru ruh haline getirin. Zil, başka bir zamandan gelen, uzak bir yankı gibi çaldı. Ama buna cevap veren hizmetçi gençti. Bir kot pantolon ve önlük giymişti. Ellerinde bulaşık eldivenleri vardı. Belki de temizlikle uğraşıyordu. Yüzünde bir korku ifadesi belirdi. Çavuş Stransky son derece tehditkar bir şekilde bağırdı. Teğmen Greta Bikov. Kızın yanından geçti ve kısa bir koridor boyunca yola önderlik etti. Koridor her yanında kalın perdeler bulunan kemerli bir girişe açıldı ve ötede büyük bir oturma odası vardı. Orada bir piyano, güzel bir halı, çok fazla eski moda eşya ve arkalığı kanatlı sandalyeler bulunuyordu. Greta Bikov'un hizmet kaydını incelediğinden dolayı Ivanov şöminenin yanında tekerlekli sandalyedeki kadının anne olduğunu biliyordu. Sadece 50 yaşında olmasına rağmen romatoid artritle kötürüm olmuştu. Greta onun karşısında oturuyordu. Bir sabahlık ve pijama altı gibi görünen bir şey giyiyordu. İki eliyle bir bardak tutuyordu ve ayaklarına kadar titreyince bardağın içindekinin birazını döktü. Yüzü korkuyla çılgına dönmüştü. Annesi bağırdı. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Peter Ivanov son derece saygıyla selamladı. Habersiz gelişimizi hoş görmelisiniz madam ama kızınız göreve dönmeli. Bayan Bikov ona bu saçmalık dedi, o hasta. Madalyalarla dolup taşan bu görkemli üniforma içinde Ivanov'la karşı karşıya gelen Greta'ya göre sanki şeytanın kendisi onu almaya gelmiş gibiydi. Çaresizlik içinde süresi belirsiz bir hastalık iznindeyim dedi. Albay Joseph Lermov'un emriyle izin sona erdirildi. Kendisi şimdi Londra'daki Guru'da şube başkanı. Greta, hayır, kesinlikle olamaz bu dedi zor duyulur bir sesle. Ivanov Putin'in mektubunu çıkardı, açtı ve onun önüne tuttu. Bizzat başbakan hazır bulunmanı istiyor. Greta tereddüt edermiş gibi görünerek sandalyesinin arkasına yapıştı. Ivanov, Stransky ve partnerine başıyla işaret etti. Onlar da ilerleyip Greta'nın birer kolunu tuttular. Telaşlanma, bu kadınlar sadece giyinirken sana eşlik etmek için buradalar. Üniformanla görünmelisin, şimdi onlarla git. Kadınlar onu yatak odasına götürdüler. Annesi ağzına bir mendil tutarak ağlamaya başladı. Kırık bir sesle, ama o ne yaptı ki diye sordu. Bunu söylemek bana düşmez madam, buna bir askeri soruşturma karar verecek. Kadın daha da çok ağlayarak elleriyle yüzünü kapadı. Ama Ivanov onu görmezden geldi. Büfede çeşitli şişeler ve bardaklar vardı. Bir vodka şişesi seçti ve bir tane doldurdu. İçti, sonra hizmetçiye işaret etti. O içiyor mu? Evet yüzbaşı. Burada mı yaşıyorsun? Evet, üst katta bir odam var. Harika, vodkanın sürekli akmasını sağlayın ve ona göz kulak olun. Şimdi ona bakın, ben arama yapacağım. Mutfağa gitti, kapıyı kapadı. Lermov'u cep telefonundan aradı ve neler olduğunu anlattı. Peki, onun zihinsel durumu hakkında görüşünüz nedir diye sordu Lermov. Çok narin ve ölümüne korkmuş. Onu üzen bir şey var, buna eminim. Sadece doğru bir şekilde silkelenmesi gerekiyor. Peki, bakalım bunu ona yapabilir miyiz? Yakında görüşürüz. Lavabonun yanında bir vodka şişesi daha Ivanov'un gözüne çarptı. Belli ki hizmetçinin de bu ve Greta'yı düşünerek bir tane daha doldurdu. Ona karşı fiziksel güç kullanmaya gerek kalmayacaktı. Gördüğü kadarıyla çabucak dili çözülecekti. Kapıya bir kez vuruldu ve Stransky içeri baktı. Sizin için hazırız. Ivanov harika dedi ona ve dışarı çıktı.